Ayırım 11. Sayfa 93. 3. bölüm. Serbestleşme yolunda 1958 krizi ve plansız yapısal dönüşüm. 1. 1950'lere genel bakış. İ1. Dünya ekonomisi 1950'li yıllarda her bakımdan 1930'lardan çok farklıydı. İkinci Dünya Savaşı'nın öncesi ve sonrası yıllar arasındaki farklılık hem 1930'lardan alınan dersleri hem de savaşın getirdiği etkileri ve dersleri yansıtmaktaydı. Bir kere dünya iki kampa bölünmüş, kampların biri ABD, diğeri Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği önderliğinde bloklaşmıştı. Bu ikisi dışında kalan ülkeleri her blok önderi kendi yanına çekmek için her alanda taviz dağıtıyor, büyüme kalkınma hedefine dönük çabalar harcamaktan da geri kalmıyordu. ABD'nin dağıtılmasına katkı yaptığı büyük sömürge imparatorluklarının doğurduğu yoksul yeni ülkeler ile geçmişten kalanlar üzerinde nüfuz kurmak için iki blok arasında ciddi bir mücadele sürüyordu. Ayrıca 1930'lu yılların öğrettiği dersler ve getirdiği yeni kurumlar, sosyal devlet, işsizlikle mücadele için kamu müdahalesi gibi ABD önderliğindeki Batı blokunun politikalarına şekil veriyor. Buna karşılık o dönemde ekonomiyi dışa kapatmanın ve otoriter rejimlerin yarattığı sakıncaların aşılmasına çalışılıyordu. ABD kendi önderliğinde kendi blokunda demokrasiyi ve dışa açık politikaları savunurken, savaşı hemen izleyen yıllarda da bir dizi dünya kurumu, IMF, Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası, Dünya Bankası, GATT gibi çerçevesinde kendi bloku için bunları gerçekleştirecek düzeni kurmuştu. Savaşta yanıp yıkılan ülkeler bir yandan, kalkınması gereken çok sayıda ve imparatorluklar dağılırken sayıları giderek artan yoksul ülkeler diğer yandan, resmi yardım programlarıyla ABD tarafından desteklenmeye alınıyor, böylece kendi bloku için bir çekim noktası yaratıyordu. 1930'ların durgunluğu, neoklasik iktisadın yetersizliğini gösterdiği için savaş sonrası, Keynes'in kuramı Batı blokunun gelişmişleri için, iktisadi kalkınma kuramı da yoksulları için temel politikaların üretildiği çerçeve oldu. Resmi yardım programları kadar söz konusu uluslararası kurumlar ile bu kaynaklardan üretilen politikalarda da temel etken güç ABD'ydi. ABD kendi parası ABD doları, kendi sermayesi ve kendi politik hedeflerinin egemenliğini sağlamak üzere bütün yapılanmaları oluşturdu. Resmi yardımlardan pay almak kadar yaratılan kurumlara katılmak da ABD'nin getirdiği yeni düzene uymayı gerektirmekteydi. Büyüyen dünya pazarı, yüksek yatırım düzeyi ve düşük faizler, sabit kurların sağladığı belirlilik ve güven, bol dış yardımlar, Batı blokunun önderi ABD'nin yarattığı düzenin cazip noktalarıydı. Bu düzene katılmanın şartı demokrasiyi ve serbest pazar ekonomisini benimsemekti. Ancak kısa vadeli sermaye kadar uzun vadeli sermaye üzerindeki denetim kural dışı sayılmıyor, bunlar denetleniyordu. İ2. Türkiye 2. Dünya Savaşı sürecinde tarım üretiminde büyük düşüşler yaşamış ve yoksullaşmıştı. Savaş yıllarında tarafsızlığını sürdürürken savaşın son yılında Batı blokuna geçmişti. Savaş sonrasında da Batı blokundaki yeni kurumlara üye olmuştu. IMF ile ilk deneyimi 1946'da oldu. Savaşta yaşadığı yüksek oranlı enflasyonun TL kurunu aşırı değerlendirmesini gidermek üzere bir devalüasyon yaptı. 1.3 TL dolardan 2.8 TL dolara. Ekonomisini serbestleşmeye geçirirken demokrasiyi de siyasi rejim olarak benimsedi. Kore Savaşı'na 1951-1953 katılarak NATO üyeliğini garantiledi. Bunların tümündeki temel amaç resmi dış yardım kadar Batı blokunda yer alabilmekti. Ne var ki bütün olumlu koşullara rağmen 1954'ten itibaren ekonomide serbest piyasa derken darlıkların artmasını ve 1958'de borç ödeyemez duruma düşmeyi engelleyemedi. 2. Serbest piyasa ekonomisiyle dışa açılma ve ABD dış yardım programı 1950-1953. Türkiye ekonomisi 1930-1946 arasındaki yıllarda her anlamda dış dünyaya kapalı kaldı. Büyük dünya bunalımı ve 2. Dünya Savaşı'nın getirdiği koşullar hükümetlerin bu konudaki bilinçli tercihleri ötesinde etkiler yarattı. Ancak savaşın bitişini izleyerek ortaya çıkan dış ve iç koşullar Türkiye'nin dışa açılması için baskıları su üstüne çıkardı. 1958'deki krize giden sürecin hazırlanmasında payı olan ve serbestleşmeye geçişin temelinde yatan bu baskılar dışarıdan geldiği gibi içeriden de kaynaklanmaktaydı. Alt başlık 1. Dış baskılar. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda ABD dünyanın en güçlü devleti olarak sahnede bulunuyorken kendi öncülüğünde Batı dünyasını ve uluslararası sistemi yeniden kurumlaştırma işlevini yüklenmişti. Aynı zamanda savaşın galiplerinden biri olan Sovyetler Birliği'nin SSCB daha fazla yayılmasını ve savaşın yenik devletlerinin başta Japonya ve Almanya tekrar savaş saldırganlığını engellemek amacındaydı. Birinci amacın gerçekleşmesi vereceği dış yardımların kendi modelini gerçekleştirmeye dönük olarak kullanılmasını gerektiriyordu. Bu model Batı çerçevesindeki az gelişmiş ülkelerin AGÜ gelişme doğrultusunu belirlerken ABD'nin kurmayı amaçladığı yeni uluslararası sisteminde gereken parçasını oluşturmalarını sağlayabilmeliydi. Askeri ya da ekonomik yardımlardan yararlanmak isteyen bir ülke, sistemin koşullarına uymak ve alacağı yardımların içerdiği şartları yerine getirmek durumundaydı. ABD'nin yeni uluslararası sistemi kurarken kendi sermayesi için en elverişli ortamı yarattığı, kendi parasını dünyanın egemen ödeme aracı olarak sürdürmeyi sağladığı bir gerçekti. İkinci Dünya Savaşı sonrası düzenin ABD açısından ticaretten çok sermaye dolaşımı özgürlüğüne dayandığı görülüyordu. ABD doları ise Bretton Woods para sisteminde kilit para işlemini yerine getirirken dünya parası olma rolünü de oynamaktaydı. Kesin rekabet üstünlüğü yaşarken Batı dünyasını bütünleşmiş bir uluslararası sisteme bağlama hedefi dış ticaretin serbestleştirilmesine dönük kurumları ve kuralları yaratmasının temel nedeniydi. AGÜ ise kendi egemenlik alanının genişlemesini ve büyüyen yeni pazarları sağlıyordu. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD dış yardımı almak yoluyla ithalatını artırmak ve Batı dünyası içinde yer almak için kurulan yeni uluslararası düzenin ve dış yardımın koşullarını da kabul etmek zorundaydı. Ancak bunlar soyut olarak var olmakta kalmadı, Türkiye'ye yapılan tavsiyeler, ülkede yerleşen danışmanlar ve yardım örgütleri yoluyla ülke temelinde somuta da dönüştü. Durum 1929 dünya bunalımını izleyen yıllardan çok farklıydı. Alt başlık 2. İç baskılar. İ1. Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı yıllarında İngiltere ve ABD'den askeri yardım istemesi ve 1942'de yürürlüğe konan toprak mahsulleri vergisini izleyerek ortaya çıkan buğday kıtlığında dünyanın her yanından buğday yardımı araması dış yardım isteklerinin ilk basamağını oluşturdu. Savaşın ortaya koyduğu gerçek, Türkiye'nin askeri gücünün zayıflığı ve temel gıda maddesi buğdayı bile yeterli miktarda sağlayamadığıydı. Savaş bittiğinde SSCB'den gelen toprak talebi askeri yardım gereğinin sürmesine yol açmıştı. Böylece Türkiye'nin dış yardıma açılması için ilk baskı askeri kaynaklı oldu. Nitekim Türkiye, NATO dışında olduğu sırada ilk askeri yardımı Truman Doktrini çerçevesinde 1947'de almıştı. Kore Savaşı'na asker göndermesinin karşılığı olarak da NATO'ya girdi. İç baskıların ikinci kaynağı savaş yıllarındaki yeni oluşumların yarattığı kuşkular ve olanaklardı. Kuşkular, ekonomi politikası uygulamalarının toprak sahipleri ve tüccarlar sınıfında yarattığı rejimin geleceğine ilişkin endişelerden, bir yandan da siyasal baskıların toplumun geniş bir kesiminde siyasal özgürlük ve demokrasi isteği yaratmasından kaynaklanıyordu. İ2. Olanaklara gelince ABD 2. Dünya Savaşı'ndan sonra uluslararası yeni ekonomik sistemi kurarken bunu tamamlayacak siyasi sistemi de yürürlüğe sokmaya çalıştı. Öncülük yaptığı uluslararası sisteme ve dış yardım mekanizmalarına katılma siyasal rejimin de değişmesi olanağını getiriyor, demokrasiye kapıları açıyordu. İkinci bir olanak 2. Dünya Savaşı'nda enflasyonun ve darlıkların yol açtığı spekülasyonun tüccar sınıfının elinde yarattığı servet birikimiydi. Ancak teknoloji, üretim, örgütleme ve pazarlama bilgisinin özel kesimde pek bulunmadığı bir sanayi girişimci sınıfının henüz gelişmediği bu dönemde bu servetlerin üretken sermayeye dönüştürülmesi pek olanaklı değildi. Oysa dışa açılmayla birlikte yabancı sermaye ortaklığı ve dış yardımın getireceği sermaye bollaşması biriken servetlerin üretken sermayeye dönüşmesi olanağını yaratacaktı. Büyük toprak sahipleri açısından savaş sonrası dönemin geniş pazar olanakları yarattığı buna eklenmelidir. Savaşta yıkılan Avrupa için gıda maddesi ve ham madde sağlanması, Türkiye'nin işlenmeyen geniş topraklarına eklenince yeni üretim ve kar olanağı demekti. Savaş yıllarında küçük üretici köylü, emek yoğun üretimin kol gücünü sağlayan erkek nüfusun ve iş hayvanlarının bir kısmını orduya verince fakirleşirken büyük toprak sahipleri kazanmıştı. Nedeni pazara dönük üretim yaptıkları için dünyada ve içeride tarım ürünleri ticaret hatlarının çok yükselmiş olmasıydı. Ne var ki yol yapımında ve tarımda makine donanımı eksikliği var olan üretim imkanlarını kullanma olanaklarını iyice sınırlamaktaydı. Nedeni pazara ulaşım güçlükleriydi. Her ne kadar Türkiye savaş döneminde altın ve döviz rezervi biriktirdiyse de savaş sonrası yıllarda dünyada sermaye donanımı satın almakta talebin yüksekliğine karşılık üretim kapasitesinin sınırlı olması dolayısıyla güçtü. Böylece dönemin güçlü sınıfları olan büyük toprak sahipleri ve tüccarlar hem siyasal güvence ve demokrasi rejiminin pekişmesi hem de ortaya çıkabilecek ekonomik olanaklardan yararlanabilmek için serbestleşmekle dışa açılmayı gerekli gördüler. Daha bu sınıfların önderliğini yapan Demokrat Parti, DP, 1950'de iktidara gelmezden önce CHP iktidarı döneminde bunun ilk adımları atıldı. Dış yardım alma ve bunun karşılığında beklenen koşulları yerine getirme işlevi adım adım devreye konmaya başladı. Askeri yardım alma baskısı 1947'de Truman doktrini çerçevesinde askeri yardım almayla ekonomik yardım alma baskısı da Türkiye'nin ısrarı üzerine Marshall yardımı kapsamına 1948 yılında alınmasıyla sonuçlandı. Türkiye'nin aldığı dış yardımlara dönemin ikinci yarısında tarım ürünü yardımları eklendi. PL-480 programı çerçevesinde ABD'nin yerli para yani TL karşılığı sattığı tarım ürünü fazlaları gibi NATO kanalından da askeri yardım gelmeye başladı. Dış ve iç baskıların karışımı olarak ortaya çıkan bu serbestleşme ve dışa açılma denemesinde öncelik her iki tarafta da siyasal nitelikte görünüyordu. İçerideki ekonomik nitelikli baskılar ise var olan üretime pazar aramak değil, dış dünyanın yapacağı yardımlar sağlayacağı olanaklarla ithalatı ve üretimi artırabilme imkanı yaratmak niteliğindeydi. Dışa açılmanın sağlayacağı ekonomik olanaklar kadar içerideki siyasal ve ekonomik düzenin dönemin güçlü sınıflarında yarattığı endişeler ve kuşkular da baskının kaynağını oluşturuyordu. ABD ise Türkiye'yi kurmasına öncülük ettiği yeni uluslararası ekonomik sistemin bir parçası olarak düşünmekteydi. Dönemin güçlü sınıflarında yürürlükteki devletçi düzenin tasfiyesiyle birlikte yabancı sermayeye katılma isteğinin en belirgin ifadesi 1948 İktisat Kongresi'dir. Ahmet Hamdi Başar'ın kurduğu İstanbul Tüccar Derneği'nin düzenlediği bu kongrede iş adamları ve üniversite hocaları ülkenin hızlı gelişmesinin koşullarını saptadılar. Bunlar arasında yeni uluslararası sistemle pek bağdaşmadığı kabul edilen devletçiliğin tasfiyesi ve döviz ve sermaye kaynaklarının kıtlığının aşılması için yabancı sermayeye açılma vardı. Yabancı sermaye yatırımlarına dayanarak büyüme beklentisi bu dönemde başladı. 1948 İktisat Kongresi'nde belirtilen bu görüşler 1946'da ABD'nin yardım yapıp yapmama kararını almak için Türkiye'ye yolladığı Max Thornburg'un, Thornburg, American Standard Oil Co. petrol şirketinin bir yöneticisiydi ve Türkiye'nin petrol kaynaklarıyla ilgilenmişti. G. Spry ve G. Soul ile birlikte. Türkiye ekonomisi üzerine bir de kitap yazmıştı, 1949. Kitapta özel girişimin olası yararlarının devletçilik uygulamaları değiştirilmeden sağlanamayacağı belirtilmişti. Raporundaki görüşlerle tam çakışıyordu. Devletçiliğin daraltılması, ağır sanayiden vazgeçme, yabancı sermayeye açılma ve eşit haklar tanıma bu çakışmanın temel noktalarıydı. Benzer görüşler 1950'de gelen Dünya Bankası heyetinin hazırladığı ve heyet başkanı Barker'ın adıyla anılan raporda tekrarlanmıştı. Türkiye buna göre sanayileşme hedefinden vazgeçmeyecekti. Ama tarıma öncelik vermeli, devletçiliği tasfiye etmeli ve yabancı sermayeyi teşvik etmeliydi. Bu dönemde tarım ürünü küresel kıtlığı, sanayileşmenin önlenmesi yanında her dış kaynaklı raporda tarıma dayalı büyüme tavsiyeleri yarattı. Böylece serbestleşme ve dışa açılma programı dış dünyada kurulan yeni sistemle içeride etkinliği olan toplum katlarının ortak görüşlerinin ürünü oldu. Alt başlık 3. Serbestleşme yolunda iyimserlik yaratan beklentiler. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı yıllarının sonuna doğru özellikle 1942 ve 1945 yıllarında tarımda büyük bir çöküş yaşamıştı. Marshall Yardımı Planı'na 1948 yılında alındığında bu çöküşün tersine döndürülmesi olanağı ortaya çıktı. Bu kaynaktan ithal edilecek traktörlere askerlikten tekrar toprağa dönen genç nüfus eklendiğinde tarım üretimini atıl meraları ekime açma yoluyla katlamak mümkün olabilecekti. Tarım ürünü kıtlığı çekildiği savaş sonrası dünyada buna 1950'lerin başında Kore Savaşı'nın 1951-53 yarattığı dünyadaki spekülatif stok alımları eklendi. Türkiye'nin dış ticaret hatları hızla lehe dönüyordu. Hava koşulları ise olağanüstü elverişli gidiyordu. 1950-1953 arasında tarımda katma değerin %25'ten dış ticaret hatlarındaki iyileşmenin de eklenmesiyle ihracat gelirinin %30'dan fazla artış sağladığı görülüyordu. Ekonomideki iyileşme bunlardan ibaret kalmadı. Gayri safi milli hasıla yılda ortalama %11.3, sanayi %10.5, tarım üretimi ise bunun da üstünde bir hızla %12.2 artarken genel fiyat seviyesi artışı sadece %4 kadardı. Tablo 1. Reel gayri safi milli hasıla, tarım, sanayi, sabit fiyatlarla üretim yıllık artış hızı yüzde olarak 1950-1961 yılları arası. 1950 yılı. Reel gayri safi milli hasıla yıllık artış hızı yüzde olarak 9.4. Tarım 10.9. Sanayi 9.3. 1951 yılı. Reel gayri safi milli hasıla 12.8. Tarım 19.8. Sanayi 2.6. 1952 yılı. Reel gayri safi milli hasıla 12. Tarım 9.5. Sanayi 10.9. 1953 yılı. Reel gayri safi milli hasıla 11.2. Tarım 8.7. Sanayi 19.2. 1954 yılı. Reel gayri safi milli hasıla -2.9. Tarım -13.9. Sanayi 9.2. 1955 yılı. Reel gayri safi milli hasıla 7.9. Tarım 9.8, sanayi 11.3. 1956 yılı. Reel gayri safi milli hasıla 3.2, tarım 5.0, sanayi 9.6. 1957 yılı. Reel gayri safi milli hasıla 7.8, tarım 6.5, sanayi 10.7. 1958 yılı. Reel gayri safi milli hasıla 4.5, tarım 9.2, sanayi 5.6. 1959 yılı. Reel gayri safi milli hasıla 4.0, tarım 0.3, sanayi 3.6. 1960 yılı. Reel gayri safi milli hasıla 3.4, tarım 2.3, sanayi 0.4. 1961 yılı. Reel gayri safi milli hasıla yıllık artış hızı %2.0, tarım yıllık artış hızı -4.9, sanayi yıllık artış hızı 11.7. Kaynak Devlet İstatistik Enstitüsü ve Devlet Planlama Teşkilatı. Toplam yatırımların %15 kadar bir oranı ulaştırma ve inşaat kesiminden sonra yatırım verimliliği en yüksek kesim olan tarıma akıyordu. 1948-1955 arası dönemde inşaatta her 1 milyon TL yatırım 3.036 bin TL, tarımdaysa 2.671 bin TL üretim artışı yaratıyordu. Yani marjinal sermaye hasılı oranı en düşük, yatırım verimliliği en yüksek kesimler bunlardı. Diğer kesimler bu ikisini geriden izlemekteydi. Ülke tarım üretimi ve ihracatı artışına dayalı bir altın çağ yaşamaktaydı. Gelip giden ABD'li danışmanların Türkiye'nin ağır sanayiyi bırakıp tarımda uzmanlaşması tavsiyeleri bu tablo karşısında yersiz de sayılamazdı. Gerçi 1950-1952 arasında cari işlemler bilançosu açığı 4 katına çıkmıştı. Tablo 2. Dış ticaret hatleri, ihracat geliri, tarım katma değeri ve CİP açığı endeksleri. 1953 eşittir 100 alınarak. 1950 yılı. Dış ticaret haddi 104. İhracat geliri 66.5. Tarım katma değeri 71.1. CİB, cari işlemler bilançosu açığı 30.5. 1951 yılı. Dış ticaret haddi 113. İhracat geliri 79.3. Tarım katma değeri 85.8. Cari işlemler bilançosu açığı eksi olarak 57.3. 1952 yılı. Dış ticaret haddi 108. İhracat geliri 91.6. Tarım katma değeri 91.4. Cari işlemler bilançosu açığı 120.7. 1953. Dış ticaret haddi 100. İhracat geliri 100. Tarım katma değeri 100. Cari işlemler bilançosu açığı 100. 1954 yılı. Dış ticaret haddi 96. İhracat geliri 84.6. Tarım katma değeri 80.3. Cari işlemler bilançosu açığı 107.9. 1955 yılı. Dış ticaret haddi 108. İhracat geliri 79. Tarım katma değeri 87.5. Cari işlemler bilançosu açığı 107.9. 1956 yılı. Dış ticaret haddi 110. İhracat geliri 77. Tarım katma değeri 95.2. Cari işlemler bilançosu açığı 45.7. 1957 yılı. Dış ticaret haddi 97.5. İhracat geliri 87.1. Tarım katma değeri 97.6. Cari işlemler bilançosu açığı 63.4. 1958 yılı. Dış ticaret haddi 99. İhracat geliri 62.7. Tarım katma değeri 114.7. Cari işlemler bilançosu açığı 70.7. 1959 yılı. Dış ticaret haddi 83.5. İhracat geliri 89.6. Tarım katma değeri 114.0. Cari işlemler bilançosu açığı 88.4. 1960 yılı. Dış ticaret haddi 82. İhracat geliri 81. Tarım katma değeri 115.2. Cari işlemler bilançosu açığı 84.8. 1961 yılı. Dış ticaret haddi 78.5. İhracat geliri 87.5. Tarım katma değeri 111.9. Cari işlemler bilançosu açığı 103.6. Not: cari işlemler bilançosu açıkları negatif olarak alınacaktır. İhracatın ithalatı karşılama oranı %62 kadardı. Ancak henüz dış borç servisinin ihracatı oranı %10'a dahi varmıyordu. Aşağıda ana hatları incelenen serbest piyasa ekonomisiyle dışa açılma programı, işte ilk yıllarda bu olumlu tablonun yarattığı iyimserlik havasında uygulandı. Ne var ki 1954'e gelindiğinde gidişat tersine dönmeye başlamıştı.